iklimimiz İstanbul'dayız. Olası Marmara depremi Marmara bölgesinde yaşayan milyonlarca insanın gündemi olan bir konu.
Evet, çok korkuyoruz.
Ölmemeyi nasıl sağlayacağız? Suyun üstüne bile yıkılmayacak şeyler yapabiliyorsunuz.
Aradan bir ay geçti. Acı hala taze. Hala toparlanmaya çalışıyoruz.
Bizi deprem öldürmüyor. Deprem yıkmıyor. Aslında bizi hukuksuzluk, hukuka, kurallara uymamak yıkıyor.
Kime dava açacağım?
Açıkçası
insan olarak.
Aslında insanların o acı içerisinde bunu düşünmemeleri gerekir.
Evlerinin altında birçok ziynet eşyasını kaybetti insanlar. Bunları nasıl toparlayacağız? Yani hukuki olarak hangi haklara sahip bu insanlar?
Aynen Beledi Podcast.
Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün yanımızda Gülden Sönmez var. Kendisi avukat. Daha çok onu sığınmacı haklarıyla ilgili çalışmalarıyla biliyoruz, tanıyoruz. Bugün de onunla birlikte biliyorsunuz 10 ilimizde bir deprem gerçekleşti. Maalesef birçok kaybımız var. Bütün Türkiye'ye, aynı zamanda Suriye'de de gerçekleşen depremde bütün Suriye'ye başsağlığı diliyoruz ve geçmiş olsun diyoruz. Bugün depremzedelerin haklarıyla ilgili konuşacağız Gülden Hanım'la birlikte. Hoş geldiniz Gülden Hanım.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Hepimiz gibiyiz.
Yani
biraz
iyi
üzgün,
diyemiyoruz.
Biraz kırgın, biraz endişeli. Tabii bir taraftan da umutla yeniden hayatları inşa etmeye çalışıyoruz hep beraber.
İnşallah. Bugün sizlerle konuşacağımız konu depremzedelerle ilgili. Aradan bir ay geçti. Acı hala taze, hala toparlanmaya çalışıyoruz. Fakat bir yandan da hayatta kalanlarla birlikte onların hukuki mücadelesini sorgulamaya başladık. Hem kendileri sorgulamaya başladı hem de bizler bu insanlar bundan sonra hangi süreçlerden geçecek, neler yapacak diye sorguluyoruz. En başta bizim kendi vatandaşımız, orada yaşayan, 10 ilde yaşayan vatandaşlarımız hangi hukuki haklara sahip? Bu dönemde neler yapabilir, hangi süreçlerden geçecekler? Mesela evlerini kaybetti insanlar, evlerinin altında birçok ziynet eşyasını kaybetti insanlar. Onun haricinde kendilerinin ne ait evraklarını kaybettiler. Ya bunları nasıl toparlayacağız? Yani hukuki olarak hangi haklara sahip bu insanlar?
İsterseniz önce sahanın durumundan bahsedelim. Çünkü aslında haklarımızı nasıl koruyabileceğimiz deprem anından itibaren sahada olan bitenlerle ilgili vaziyetle de çok doğru orantılı. Aslında en başta şunu söylemek lazım. Bizi deprem öldürmüyor, deprem yıkmıyor. Aslında bizi hukuksuzluk, hukuka, kurallara uymamak yıkıyor. Neden böyle? Çünkü eğer binalarımızı sağlam yapsaydık, doğru mu yerlere yapsaydık, doğru şekilde yapsaydık ve bütün bu süreçlerin doğru olduğunun denetimini de doğru şekilde yapsaydı devlet kurumları, aslında belki de bugün bu kadar büyük bir acı yaşamayacaktık. Nihayetinde öyle bir teknoloji zamanındayız ki suyun üstüne bile yıkılmayacak şeyler yapabiliyorsunuz.
Evet,
hani zemin önemli bir şey, zeminin etüdünün doğru yapılması önemli bir şey. Ama bugün dünyada su üstüne bile binalar yapıp onun yıkılmamasını, dalgalarla dahi yıkılmamasını sağlayan bir teknolojiye sahip insanoğlu. Peki nasıl oluyor da biz böyle on binlerce kayıp verecek şekilde bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz? Önemli şey bu. Yani öncelikle aslında haklarımız, hukukumuz depremler olmadan önce sahip olduğumuz haklarımız ve hukukumuz. Bugün biz İstanbul'dayız ve olası Marmara depremi Marmara bölgesinde yaşayan milyonlarca insanın gündemi olan bir konu.
Evet, çok korkuyoruz.
Ölmemeyi nasıl sağlayacağız? Ya da evimizin yıkılmamasını, başımıza yıkılmamasını nasıl sağlayacağız? Kurduğumuz hayatların ya da sevdiklerimizin hayatının nasıl korunacağını, bunun teminatını nasıl sağlayacağız? Bu ancak hukukla sağlanabilecek bir şey. Doğal olarak bugün hem var olan, yapılmış, bitmiş, hem henüz yapılmakta olan ya da yeni yapılacak olan tüm inşaatların, tüm projelerin doğru şekilde ve her aşamada denetleyerek, yani teslim edildikten sonra da denetlenerek yapıların sağlamlığını test etmemiz gerekiyor. Mesela araç muayenesi gibi yapı muayenesi gerekli. Ben Hatay'da deprem bölgesinde birçok enkaz başındaydım. Gördüğüm kadarıyla önemli oranda Yani zemin etüdünün yanlış yapılması gibi birçok sebep var. Kötü malzeme kullanımı gibi sebepler var. Ama aslında projeler teslim edildikten sonra giriş katlarının, kirişlerinin kırılması, projeye aykırı bina içlerinde müdahalelerin yapılması gibi. Mi? Evet, bunlar mesela büyük problem. İstanbul'a da kafanızın etrafa çevirirseniz bu tür projelerle karşı karşıya kalırsınız. Bu önemli. Yani biz deprem olmadan önce bulunduğumuz mekanların hukuka uygunluğu ile ilgili haklarımızı bir talep etmeliyiz. Herkes kendi binasının, iş yerinin, her nerede yaşıyorsa, eğer bir kamu binası ise tüm kamu binalarının da devlet kurumları eliyle ne şekilde, nasıl düzgün bir şekilde inşa edilip edilmediğini, projesi doğru onaylanmış olsa bile malzeme tetkikinin o gün kontrol edilmesi ise mutlaka sonra kontrol edilmesi, yine yapının inşaatı tamamlanıp yaşam orada başladıktan sonra da yapıda herhangi bir şekilde risk oluşturacak bir müdahalenin olup olmadığının tespit edilmesi lazım. Tabii bir de yaş ömrü bitmiş binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bazen şunu görüyoruz, insanlar ortak kararla bunu sağlayamayabiliyorlar. Bunun için de eğer gerekirse bir yasa değişikliği yapılarak bir şekilde bütün o sağlıksız binaların olası bir depremden önce gereğini yapılması lazım. Tabii bu Maraş depremi sonrası etkileyen illerdeki bütün yıkım olaylarında da deprem artık olduğu ve zarar da oluştuğu için, yani ölümlü ya da ölümsüz insana ya da mala zararlar oluştuğu için, bugün depremzede hak sahipleri aslında geçmişe yürürlü olarak da hak sahipleri oldu. Yani öyle bakmaları gerekir.
Aslında geçmişten neden? Gelen bir hakları
aynen, var. Aynen. Yani işte enkazlardaki delil tespit çalışmaları işte bunun için önemli. Biz ölümlü ya da yani diğer sadece hiç ölüm olmasa, yaralama olmasa bile yıkılan binalarla ilgili savcılıklar ve uzmanlar eliyle delil tespiti çalışması yapılmasını, işte karot örneklerinin, işte binanın ne şekilde yıkılmışsa onun tespitinin, fotoğraflamasının, videosunun ve özellikle malzeme ile ilgili tetkiklerin yapılması için gereken uzmanların eşliğinde delil çalışmasının yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun çalışmaları sahada başladı ama gördüğümüz kadarıyla bazı binalara, enkazlarda bu çalışma yapılmadan enkaz müdahaleleri başlamış oldu. Onları da her ne şekilde bina sahipleri hangi binada idiyseler mutlaka tekrar geriye yürürlüklü olarak kendi binaların enkazlarının delil tespiti çalışmalarını yapmaları ve gereken davalarda da haklarını savunmaları gerekir. Ölümlü vakalarla ilgili yine hangi enkaz altındaki şahıs hayatını kaybetmişse ve ne şekilde kaybetmişse mutlaka bunun tespiti gerekiyor. Ölümlü vakaların bir şekilde incelemesi savcılıklar tarafından daha farklı bir dosya olarak, yani sadece mala zarar gibi bir dosya değil aslında, ölümle beraber bu dosya ve soruşturmaların açılması ve yürümesi gerekiyor.
Şimdi orada o kadar büyük bir karmaşa ve karışıklık var ki insanlar hem ölümlerini sorgulamak için, evet dediğiniz gibi, yapmaları gerekiyor ama şu an onun başlangıcını bile yapamamış durumdalar. O dava başlangıcını bile yapamamış durumdalar. Kime dava açacağım? Belki insan olarak.
Aslında insanların o acı içerisinde bunu düşünmemeleri gerekir. O yüzden savcılıklar kendiliğinden bu tür durumlarda uzmanlarıyla beraber sahada çalışmalarını başlatmaları gerekir ki biz daha oradayken de enkazlarda bu çalışmalar başlamıştı zaten. Bir taraftan da mesela hiç kimsesi olmayan sahipsiz cenazelerin yine kimlik tespit için olay yeri adli tıp uzmanları tarafından incelemeleri de başlamıştı. Burada aslında kişi o acıyla gidip de savcıya şikayet, o süreçleri kendisi yapmaz. Ölümlü her vaka için ve yıkılmış her enkaz için Adalet Bakanlığı'nın aslında koordinesiyle, özellikle depremzede olmayan, yani farklı bölgelerden görevlendirilmiş hakim ve savcılar eşliğinde deprem bölgesindeki hukuk çalışmaları, yargı çalışmaları bu süreçte başlamış oldu. Yani Belki şunu söyleyebiliriz. Yaygınlığı sebebiyle, yani depremin şiddetli olması, çok yaygın olması, enkazın çok fazla olması, ölümlü vakanın çok fazla olması, belki bu işin koordinasyonunda yeterince sayıda savcı ve bilirkişi uzmanların, mühendislerin, mimarların olmaması sebebiyle biraz zaman aldı ve geniş bir zamana yayılmış oldu. Bunun eksikliğini görüyoruz ama nihayetinde başladığında gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu durumda, yani aslında o ilk acı ve ilk şoku geçirdikten sonra her depremzede kendisiyle ilgili davaları, hem kendisi maddi manevi tazminat davası açarak bunlarla ilgili davalarını sürdürebilir avukatları eliyle, hem de ölümlü vakalarda aslında açılmış olan soruşturma dosyalarına kendileri dava aşamasında katılarak kendi yakınlarıyla ilgili her kimin mesuliyeti varsa, eğer binanın
aklımıza ilk gelen tabii, kişi müteahhit oluyor.
Olabilir, başka sorumlular olabilir, müteahhit yanlış yaptığı halde onay veren yetkililer olabilir. Artık her bir vakanın kendine özel koşullarıyla beraber o soruşturma dosyalarında artık bu yıkım ve ölümün sebebi soruşturma ve dava süresince aydınlatılmaya çalışılır. Deliller ışığında suçlular tespit edilir, gereken cezalar verir. Hayatını kaybeden kişilerin yakınları da bu davalarda müdahil olarak, katılan olarak bu davaların takipçisi olup birebir kendileri de bu duruşmalarda kendileri katılarak da takip edebilirler.
Bunların hepsi aslında bakıldığında çok böyle tıkır tıkır tıkır tıkır işlenecek gibi bir davalar ya da davalar silsilesi olarak görünüyor. Aslında olması gerekir
ama tabii sayısal olarak, yani çok çok büyük bir sayısal bir vakadan bahsediyoruz. Elbette bunun çok zaman alacaktır süreçler. Her vaka birbirini tutmayabilir. Kimisinin müteahhiti belli olmayabilir. Kimisinin müteahhiti ölmüş olabilir. Kimisinde de o dosyaları takip edecek kimse olmayabilir. Savcılık kendisi resen bu vakaları takip edebilir. Her birine özel olarak belki konuşmak lazım, bilmiyoruz. Çünkü ben bazı binalarda, neredeyse binada bulunan mesela aile apartmanında tüm ailenin öldüğü vakalar biliyorum. Yani kim neyi nasıl takip edecek? Bazı müteahhitler kendi bulundukları, kendi yaptıkları binanın içinde hayatlarını kaybettiler. Yani o kadar çok çeşitli vaka var ki, haliyle onların her birinin soruşturma süreci ve arkasından farklı açılacak olan dava süreci farklılık arz edebilir. Ama mantık olarak şöyle bakmamız lazım. Her ölümlü, yaralamalı vakanın her birinin bir soruşturma, ardından da bir dava dosyası olması gerekir. İkinci olarak da her yıkımın mutlaka hesabının sorulduğu bir yargılama sürecinin olması gerekir. Haklarımız nerede başlar biter derken işte tam da bunu kastediyoruz. Daha binaların yapım aşamasından depremden sonra, eğer varsa bir de diyelim ki şahsın ölümü yıkımla ilgili değil, daha sonraki bir farklı müdahaleyle, olumsuz bir müdahaleyle, kepçe müdahalesiyle öldüğü iddiaları olan vakalar biliyoruz. İşte
ama şöyle
kötü
olmuyor mu?
Kötü müdahaleden dolayı, geç müdahaleden dolayı olan davalar, suçlamalar olduğunu biliyoruz. Eğer o tür iddialar varsa da bu iddialarda bu açılan soruşturma ve dava süreçlerinde ortaya çıkıp her kimin ne iddiası varsa onu ortaya koyarak süreç, dava süreci inşa edilir.
O da biraz değişik oldu, yani bina yıkıldı. Bina zaten yıkılmış. Kepçe beni öldürdü.
Şöyle söyleyeyim. Mesela çok çokça şahit olduğumuz bir şey. Mesela arama kurtarmanın geç gelmesiyle ilgili şikayetler var. Arama kurtarma geç geldiği için aslında donarak öldü, ezilerek ölmedi şikayeti söz konusu. Bunu internette, sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Mesela ölüm donarak ölme şeklinde gerçekleşmiş mesela. Şikayet bu şekilde. Bu durumda pekala aslında kime yıkımla ilgili değil, arama, yani kamu kurumlarının, devleti, AFAD'ın geç gelmesi, geç koordine etmesi gibi sivil kuruluşlar değil de daha çok koordinasyonu yapmakla sorumlu olan devlet kuruluşları şikayet edilebilir ki duyumlarımız da var edildiğine dair. Eğer varsa böyle bir iddia, bu iddialar işte bu soruşturma dosyaları süresince ortaya çıkacaktır. Veyahut daha farklı bir şikayet konusu da olabilir. İşte mesela ince arama kurtarma işlemi yapılmadan kepçelerin gelmesinin insanların ezilmesine sebep olduğu, bilinçli bir arama kurtarma yapılıp yapılmadığı tartışmaları geçiyor. Bunlar biz avukatlara geliyor. Yani bununla ilgili suçlayabilir miyiz, şununla ilgili suçlayabilir miyiz diye. Kural şudur, vatandaş neden kimin suçlu olduğunu iddia ediyorsa bütün bu iddialarını ilgili savcılığa ulaştırır. Savcılık deliller ışığında gerekli araştırmaları yapar. Bunun sonunda iddianame hazırlanır ve yargılama süreci başlar. Şahıslar isterlerse dava sürecinde de bu iddialarını dile getirebilirler. Her iddianın da dinlenmesi gibi bir ortam söz konusu olacaktır soruşturma ve dava aşamalarında. Tabii bunun yani kimin ne kadar hakkı var mesela bize çok farklı sorular da geliyor. İşte diyelim ki yakınını kaybetmiş bir kişi nasıl bulacağını mı? Özellikle yabancılarla ilgili çok fazla soru, evet. Soru geliyor. Yani takdir edersiniz ki Türkçe bilen, Türkçe konuşanlar, Türk vatandaşı olanlar bile deprem olduğu zaman ben mesela Hatay ve çevre ilçelerde tespit yaparken avukat olduğumu duyunca ya biz işte enkazımızı bırakıp gitsek mi, gidecek miyiz, bir imza vermek gerekiyormuş.
Çünkü böyle bilmiyorlar.
Evet haklısınız yani imza vermek gerekiyormuş, bildirimde bulunmak gerekiyormuş, adliye yıkıldı, nereye bildireceğiz, nasıl olacak bu iş? İşte ölen yakınlarımızı nasıl işte kayıt geçireceğiz, bunlarla ilgili şikayeti nereye yapacağız gibi Türkçe bilen Türk vatandaşlarının bile hani doğru düzgün malumata sahip olamadığı ve yapamadığı bir şeyi yabancıların hani yapması çok çok daha zor. Aslında normalde onlar için de Arapça, İngilizce içerikli bilgilendirmeler gerekiyor. O konuda çok yetersiz kalındığını söyleyebilirim.
Çünkü orada çok... Yani çok sayıda vatandaş var hem Arapça konuşan, Türkçe bilmeyen ve konudan tamamen konu dışı kalan ve gördüğüyle evet. Oradaki...
Suriyelilerin de çok yoğun yaşadığı bir bölge evet, biliyorsunuz.
1.9 milyon kişi yani yaklaşık evet. O bölgede.
Yani Suriyelilerin dışında farklı ülkelerden öğrenci olarak gelip orada evet. Okuyanlar üniversite talebesi başka ülkelerden gelmiş orada üniversite okuyor. Depremde enkazın altında kalmış ailesi nereye nasıl başvuracağını bilmiyorsa sadece Fransızca bilen insanlar. Normalde aslında işte bu tür sorular için bir bilgi kaynağı olacak bir yer olması gerekir. Yani yakınını diyelim ki kimlik tespit edilemedi. Malum bu deprem gece vakti herkes uyurken olduğu için hayatını kaybeden insanların cebinde kimlik, cüzdan, kimlik tanımlayacak herhangi bir şey bulunamadı. Ya da işte en fazla evinde yurdu ya da öğrenci yurduysa yurtta kalan insanlar oldu. Ama onları da bazen birbirinin kim olduğunu tanıyacak birilerinin tespit edilmesi çok zor oldu. Gece yarısı pijamayla bir enkaz altında kalınmış ve bulunmuş bir cenazenin götürüldüğünde aslında onu bilip de bu kişidir benim yakınımdır diye götüren bir insan yoksa geriye sadece DNA tespiti kalıyor. Ama insanlar özellikle Suriyeliler için söyleyeyim ki aslında buradan da bir çağrımız olsun. Hak temelli, hukuk temelli çalışan kuruluşların, mülteci hakları üzerine çalışan kuruluşların Suriyelilere bu tür bilgileri verecek aslında belki basit küçük notlar, elektronik
evet.
Notlar, WhatsApp paylaşımları hazırlamaları lazım. Mesela ben kendi şahit olduğumu söyleyeyim. Enkazlardan birçok Suriyeli çıktı. Onların Suriyeli olduğunu birileri söyledi ama adını kimse bilmiyordu ve onlar kimse de tanımadığı için sahipsiz kişiler olarak çocuklar bile. Da var. Çocuklar vardı, kadınlar vardı. Sahipsiz olarak, kimsesiz olarak onların dosyaları tutuldu, numaralandı ve defnedildiler. Şimdi onları arayan birinin olması lazım. Belki de tek yakınları Suriye'de olan kişiler bunlar. Belki Türkiye'de ikinci bir yakınları yok. Ne olması lazım? O kişilerin akrabalarını bulmak üzere Türkiye makamlarına başvuru yapabilmeleri lazım. Ama önce bunu biliyor olmaları lazım.
Işte.
Türkiye makamlarına başvuru yapmaları lazım. Türkiye'ye girişleri için izin alınması lazım. Türkiye'ye geldikten sonra ilgili savcılıklara başvurmaları lazım. DNA örneği vermeleri lazım. DNA eşleşmesiyle beraber yakınlarının cenazelerini almaları, nereye istiyorlarsa oraya defnetmeleri ya da oradaki sahipsizliği için oluşturulmuş mezarlıkta kalmasını istiyorlarsa da en az azından adı sanı kimdir nedir belli olan bir şekilde mezarlarının yerinin belli olması ve bu şahısların ismen ölüm kayıtlarının düşülmeleri lazım. Bunların hepsinin sağlıklı olmasının çok önemli başka boyutları var. Bu Türkler için de geçerli. Yarın miras meseleleri olacak. Nasıl olacak mirası, hakimler hak sahibi olacak, kim nasıl öldü bile? Kim kaldı, kim yaşıyor, kim kayıp, hayatta mı değil mi, öldü mü, bütün bunların sağlıklı bir şekilde sisteme, kayıtlara işlemesi gerekiyor.
O kadar çok soru var ki böyle, hani o soru üstüne gelince artık hangi soruyu sorsak ki'ye denk evet. geliyor. Ama şimdi şöyle bir soru soracağım ben size, en çok merak edilen sorulardan biri olduğu için. Şimdi mesela Suriyelilerden bahsettik. Suriyeliler burada bir kimlikle verilen bir geçici koruma kimlikleriyle birlikte kalıyorlardı. Bu kimliklerini enkazda kaybeden kişiler ne yapacaklar? Enkazda kaybetti, o depremi yaşadı, depremzede çıktı dışarı, kimliği yok, hiçbir evrağı yok. Türkiye'de kendini ben şu kişiyim, şu numaralı kişiyim ezbere de bilmiyorlar. Yani çoğu ezbere bilmiyor TC'lerini.
Nasıl yani olacak? Aslında ben başından beri söylediğim bir şey var. Göç müdürlüklerinde aslında depremzede yabancılar için özel bir masa açılması lazım. Siz şimdi malum İstanbul Göç İdaresi'ni biliyorsunuz. Evet. Gaziantep için, Mersin için, bazı iller için Göç İdaresi zaten gerçekten böyle kalabalık, yoğunluk, sorun, yani normal zamanda bile işlemlerin çok zor çok yürüdüğü ve zor işler, problemler çok çetrefilli. Biz avukatlar olarak bile göç idaresinde bir işlemi yaparken çok büyük güçlükler yaşıyoruz. Sıradan insanlar da büyük güçlükler yaşıyor. Her zaman da sağlıklı tercüme ortamı olmayabiliyor. Bu da birçok hak kaybına sebep olabiliyor. Yani göç idaresinin çabası ne kadar güçlü olursa olsun, bu sorun hani bu işleyiş kolay bir işleyiş değil. Yani hem devlet açısından kolay değil, hem yabancılar açısından kolay değil. Bir de üstüne deprem ve depremin getirdiği problemler eklenince iş çok daha farklı bir boyuta geliyor. Ama hiç değilse zaten bir travma yaşadığı için depremzedeler. Depremzedeleri normal göç idaresinin rutinine sokmadan depremle ilgili özel bir masa oluşturup buradaki bir takım sorun, deprem bölgesinde sorun yaşamışların daha spesifik bir ilgiyle sorunlarının konuşulması gerekiyor.
Ama böyle belki bir şey bunu, yok şu an.
Belki yapan müdürlükler vardır ama yani istisna varsa bilmiyorum. Ama böyle bir genel bir uygulama olması gerekiyor. İkinci olarak deprem bölgesinden bir şekilde insanlar uzaklaştılar, uzaklaşmak zorundaydılar. Yani ben de şahit oldum. Bir kısmı da zorla uzaklaştırıldı. Yani Hatay'da mesela bir şekilde açıkta kalan Suriyeliler bir çadır kente, çadır kampına alınmışlardı. Ama o çadır kampından da birkaç gün sonra otobüslere bindirilerek götürüldüler. Nereye götürüldüğünü oradaki yetkililer o gün bilmiyordu. Biz de sorduk, söylemediler. Şimdi her nereye götürüldülerse onlar bir şekilde bir kamu kararı, devlet kararıyla götürüldüler. Ve nereye götürüldüklerini kendileri de bilmiyorlardı. Haliyle yani insanlar ya kendi elleri ya kendi yordamlarıyla bir yerlere ulaştılar yabancılar ya da bir şekilde bir yerlere götürüldüler. Çok az insan kendi bulundukları şehirlerde kalabildiler. Kalabildilerse de artık o şehirlerde göç müdürlükleri yok.
Yardım alabilecekleri onlar da yıkıldı. Şey
kimisi hayatını kaybetti. Bilmiyorum kayıtları, dijital kayıtları ne kadar sağlıklı duruyor. Ama bunları, bütün bunları hesap ederek depremzede yabancılar ve depremzede Suriyeliler için özel masa ve ortamlar oluşturulmalı. Burada kim nerede yaşamışsa depremi, bununla ilgili bilgilerin oralara kayıt düşülmesi, bahsettiğiniz gibi eğer herhangi bir şekilde kimliğini, geçici koruma kimliğini, pasaportunu, evraklarını bir şekilde enkaz altında kalmışsa bu enkaz, bu şahsın gelip bu beyanlarını kayıt düşürmesi ve bunun yani nasıl diyelim bir data olarak tutulması gerekiyor. Bir de hesap edelim mesela Yemen gibi, Suriye gibi, kısmen Mısır gibi Bazı ülkelerde ki özellikle çoğunlukla Suriye'de tekrar gidip konsolosluklarında, büyükelçiliklerinde ya da Suriye rejiminin olduğu bir bölgede bu belgeleri almaları, talep etmeleri gibi böyle bir şey imkansız. Hani öyle bir şey açılsa bile verilmeyeceğini biliyoruz zaten ki insanlar can güvenliği sebebiyle zaten bunu yapamazlar. Çok doğal olarak haliyle de onların bu beyanlarının kayıt altına alınması, geçici koruma kimlikleriyle ilgili tekrar yeniden düzenlemenin yapılması, eğer yapılabiliyorsa dijital kayıtları varsa zaten anlaşılır, parmak izi kayıtları varsa zaten kolay hemen tak diye çıkarılabilir. Eğer diğer evraklarıyla ilgili Türkiye Devleti'nin datasında bunlar duruyorsa bunların şey yapılması, dikkate alınması ve bir nüsha olarak da şahsın kendisine sunulması sağlanabilir. Bunların hepsi o kişilerin, ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak olan şeylerdir. Bu arada yerlerinde durmayıp başka şehirlere giden, İstanbul'a gelmişse, Ankara'ya gitmişse, Mersin'e gitmişse, her nereye gitmişse oradaki göç idaresine depremzede yabancı olarak başvurup oradaki göç idaresinde sen bu şehirde değilsin, kayıtlı değilsin falan gibi demeden denmemesi gerekir.
Deniyor ama.
Evet farkındayım deniyor ama bunu bir şekilde yani İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda talimat vermesi ki hangi şehirde olup olmadığına bakmaksızın depremzede şeyiyle ön bilgisiyle bu işlemlerin ona göre yapılması gerekir. İnsanların Hatay'da durması, Maraş'ta durması, Adıyaman'da durması gibi bir ihtimal yok. Yani ev yıkılmış, zaten çadır yok.
İnsanlar şey diyor ceset kokusundan.
Duramıyoruz. Evet yani kolay bir şey değil yani Hatay'ın merkezinde mesela bütün enkazlar aynı şekilde artı mesela bir şekilde Suriyeliler de günlük ihtiyacı su, yemek ihtiyacını, hijyen ihtiyacını karşılayacak, tuvalet ihtiyacını karşılayacak bir ortama gitmek zorundalar. Tam tersi aslında şahıslı Suriyelilerin de depremi yaşadıkları şehirlerde durmaları özellikle 3 il için bunu söyleyeceğim. Hatay, Maraş, Adıyaman için en azından bu çok zor gözüküyor. Hiç değilse buralarda durmamaları aslında oradaki hayatın bir an önce normalleştirmek için de gerekli olan bir şey. Yani bu sadece Suriyelilerle ilgili değil, Türkiyelilerle ilgili de bir ihtiyaç. Evet. Buna göre bir düzen kurulması lazım. Haliyle de seyahat edenlere de gerekli kolaylığın sağlanması lazım. Bir aylık, üç aylık izinler, izin düzenlemeleri kesinlikle gerçekçi değil. Belki acil bir kararla öyle bir süre yol izin vesaire gibi bir süre konulmuş işte ya da Suriye'nin içerisine gitmek isteyenler için böyle bir imkan oluşturulmuş durumda. Ama bunun önünün açık olması lazım. Çünkü bir ay oldu zaten bugün siz Hatay'a dönemezsiniz. Kimse dönemiyor. Dönecek kimse, bir ortam yok olamaz zaten.
Bir ay olmuş gibi bir ortam da yok orada yani. Sanki bir ay oldu orası
tamamen. Yok hala bir haftalık deprem evet, gibiyiz. Yani evet. su da yok. Ya içme suyu bulamıyor. Hala çadır büyük bir sıkıntı. Yani haliyle hiçbir şekilde bu zaruri tutup da insanları tekrar deprem bölgesine çekip onları zora düşürecek, oradaki normalleşmeyi de zora düşürecek hiçbir şey yapmamak lazım. Yani şey söylüyorduk. Dünyada bu deprem Türkiye ve Suriye depremi olarak konuşuluyor. Bu şu demek aslında yani Suriye'de de bir yıkım oldu. Türkiye'de de bir yıkım oldu. Suriye'deki yıkımı çok fazla dile getirmiyoruz. Çok fazla konuşmuyoruz. Hatta araba kurtarmada neredeyse araba kurtarma ekibi gidemedi Suriye'ye. İnsanlar kendi el yordamıyla kurtarmaya çalıştılar. Türkiye'ye de yetmedi zaten oraya geçecek bir. Yani Türkiye'den geçip oraya gitmek gibi bir durum da olmadı. Arama kurtarmalar Türkiye'ye bile yetmedi zaten.
Siz oraya da gittiniz, Suriye'ye de evet, gittiniz, evet. Orayı gördünüz.
Suriye'de
nasıldı?
Mesela Cinderes bölgesine gittim. Mesela çok fazla yıkım vardı. Hali hazırda yıkılmak üzere olan binalar vardı. Hiç çadır olmadığı için insanlar hava da soğuk olduğu için yıkılmak üzere olan binaların içinde yaşıyorlardı hala. Benim gittiğim bölgede 500'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Ve gerçekten onlar için de büyük bir yıkım. Hele de savaştan sonra zaten iktidai koşullarda bir yaşam kurmaya çalışan bir halktan bahsediyoruz. Hı-hı. Doğal olarak aslında savaşın üstünde deprem gerçekten çok daha büyük bir yıkım oluşturmuştu orada. Ama dediğim gibi yani bunu dünya onların ne kadar yıkıldıklarını, ne kadar mağdur olduklarını dünyaya anlatmaları da ayrı bir problem. Anlatamadılar da.
Onun çabasına giriyorlar.
Yani mesela kurtarma çalışmaları çok az görülmüştür Suriye'de. Çünkü umumiyetle kurtaracak imkan bulamadılar.
Evet.
Böyle bir garabet durum da var. Biz Türkiye'de de sonuçta Suriye'de bu kadar yıkım olduğunu konuşamadık bile. O kadar bir kendi ülkemizdeki yıkımları konuşmaktan, buna bile yetişememekten konuşurken Suriye'yi konuşamadık bile. Ama unutmayalım ki sadece Suriye'nin içi değil, Türkiye'de depremin olduğu bölgeler Suriyeli nüfusun çok fazla olduğu bölgeler. Ve daha çok kötü koşullarda olan, hatta daha eski binalarda, daha kötü koşullarda olan insanlar. Ve onlar o kadar ağır bir psikoloji altındaydılar ki arama kurtarmacıları Suriyeli olduklarını belli etmeden, yani Türk ve Suriyeli olduğu belli olursa arama kurtarma ekipleri kurtarmaktan vazgeçer gibi bir aslında ırkçılığın sonuçlarını da yaşayan küçücük çocukların olduğunu gördük. Şimdi hal böyle olunca aslında bu dengesizliğin ortasında gerçekten o muhtaç zaten savaşı yaşamış, üstüne muhacirliği yaşamış, üstüne muhtaçlığı yaşamış, üstüne depremi yaşadı. Gerçekten çok büyük travmalar. Yani bugün mesela 15 yaşında bir gence sorun, 15 yaşında bir gencin hayatında bunların hepsi en üst haliyle var. Ve hepsi bir travma unsuru. Haliyle keşke hani kamu kurumları yapmadı ama hiç değilse sivil toplum kuruluşları mevcut durumu dikkate alarak gerek çadır ihtiyacı için gerek maddi ihtiyaçlar için Türkiye'deki depremzede Suriyeliler için de ekstra bir çalışma yapsaydı çok daha iyi olurdu. Bence dünyada da yani dünyaya böyle bir çağrı da yapılabilirdi. Halen de geç değil, halen çok ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Ama tabii dediğim gibi yine hani ben spesifik olarak hukuk ve hak merkezli biraz daha bölgede tespitte bulundum. Hali hazırda da hak temelli, mülteci hakları temelli çalışan kuruluşlara, insan hakları kuruluşlarına tavsiyem özellikle Suriyelilerin, Türkiyeliler bir şekilde o bilgiye ulaşacaklar. Zaten resmen açılan soruşturmalarla bir şekilde haklarına belki kavuşacaklar. Ama Suriyeliler için böyle bir yol göstericiliğe en azından ne tür hakları olduğuna dair Arapça bilgilendirmeye ciddi bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Evet, çok doğru. Zaten bunun arayışı içerisinde bütün insanlar, burada yaşayan insanlar da, Suriye'dekiler de aynı şekilde, Türkiye yönetiminde olan bölgelerde olsun, diğer evet. bölgelerde olsun, hepsi aynı ihtiyaca sahip. Ve dediğiniz gibi Türkiye ne kadar kendine yetebildi ki oraya da gidebilseydi, o da bir soru işaretiydi. Dilinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki konuğumuz oldunuz. İyi ki bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkürler. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.